Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Siz kıymetli dinleyicilerimizle sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. MATÜSİTEP, yani Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği'nin organize ettiği ve Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı'nın desteklediği 6. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni dün Üsküp'te düzenlendi. Büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın doğum gününde doğduğu mahallede düzenlenen şiir şöleninde Türk dünyasından ve Balkanlardan katılım sağlandığı Türkçe şiirler okundu. Türkçe Şiir Şöleni'nde öne çıkan konulara ait değerlendirmelerle büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'yı şair, yazar ve Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif Emin Hanımefendi ile anacağız bugün. Ve ikinci bölümümüzde Huzura Hayat köşemizde uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelli ne demek? İslam'ın engellilere bakışı nasıldır? Sevgili Peygamberimizin engelli sahabelere verdiği sorumluluklar nelerdir? Bu ve bunun gibi konuları, dinimizce verilen önemi Ayşe Akkoç hocamızla değerlendireceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Bir atı olsa bin
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda şair, yazar ve Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif Emin hanımefendi var. Sayın Emin, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Üsküp'ten selamlar, saygılar.
Bizden de size selam ve sevgiler. Sevgili dinleyicilerimiz, büyük Türk şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı doğumunun 136. yıl dönümünde memleketi Üsküp'te anıldı. Türk dünyasından şairler katıldı bu büyük organizasyona ve bildiğimiz kadarıyla Sayın Emin de şu anda katılımcıları Üsküp'ü gezdiriyor, öyle değil mi?
Evet, doğru. Şu anda Üsküp'ün Sultan Murat Camii Saat Kulesi'nin hemen yanından ayrıldık. İsa Bey Camii'ni gezdik. Yahya Kemal Beyatlı'nın annesinin mezarı başında dua ettik. Şimdi de Türk Çarşısı'na doğru ilerliyoruz misafirlerle.
Evet, Yahya Kemal Beyatlı nur içinde yatsın. Üsküp'ten bize ulaşan, bizim sesimiz olan o şairin anısına gerçekleştirilen çok da büyük bir şölen. Peki katılımcılar nasıl buldu Üsküp'ü, neler söylediler? Tam da aslında pandemi dönemine denk gelmesi de biraz üzücü, evet. Ama yine de katılım oldukça iyiydi diyebiliyoruz.
Evet, yani şu salgın bütün dünyayı sarstı. Malum Üsküp de aynı böyle etkilenen şehirlerden. Ama biz bunu her yıl gerçekleştiriyorduk. Eğer bu yıl kesintiye uğrarsa hani üzülürdük. Ama bir şekilde yapalım istedik. Makedonya Kültür Bakanlığı zaten desteklediği programlar arasındaydı daha 2019 yılından beri. Ve biz de bu yıl katılamayan şairlerin video görüntülerini istedik. Fiziksel katılan şairlerle de Üsküp'te beraber olduk. Kimisi ilk kez Üsküp'e geldi. Kimisi daha önce belki bir kez gelmişti. Bu şekilde çok güzel, yani bir buluşmaya sebep oldu diyebilirim. Yani maksat şiir yoluyla buluşmak.
Evet, elbette. Şu an kaç kişi var gezdirdiğiniz grupta? Kimler var? Hangi ülkeden?
Şu anda Azerbaycan yanımda.
Selam söyleyin lütfen.
Selam olsun. Söylüyorlar. Onların da selamları var. Bakü'den geldiler. Türkiye'den var iki değerli şairimiz. Biri Kahramanmaraş'tan, biri İstanbul'dan. Cengiz Han Arakçı var. İsmail Göktürk var Kahramanmaraş'tan. Bir de Bayır Bucak Türkmenlerinden Adilşan var. Kendisi de
Diriliş Ertuğrul yanımızda. Dizisinden değil mi tanıdığımız?
Evet, evet, ta kendisi.
Ay ne güzel.
Şu anda çekimler de yapıyor. Üsküp'le ilgili görüntüler alıyor, videolar çekiyor. İyi bir şey hazırlayacak galiba.
Mutlaka.
Bulgaristan'dan var. Hemen komşu ülkemiz Bulgaristan Türklerinden çok değerli genç bir şairimiz de var. Kosovalı şairlerimiz vardı. Onlar ayrılmak zorunda kaldı. Bugün yolcu ettik onları. Evet.
Peki.
Ondan sonra.
Buyurun.
Yani bu kadar ekip ancak bu ülkelerden misafirlerimiz gelebildi. Diğerleri tabii video görüntüsüyle programımıza katıldı.
Ha, evet, onu soracaktım. İnternet ortamında da yine katılanlar oldu mu diye. Çünkü tabii
evet,
pandemi ister istemez
evet.
Tüm dünyayı
etkiledi. Doğru, bazı ülkeler döndükleri zaman karantinaya girmeleri gerekiyordu, evet. Vesaire. O yüzden gelemediler. Ama onlar Kırgızistan gibi Gagavuzya'dan, ondan sonra Romanya'dan, Bosna'dan katılan şairlerimiz vardı. Bir de Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinden genç bir şairimiz var, İmran Sadai. Çok güzel de bir konuşma yapmıştı. Video olarak gönderdi. Onun duygularını bize paylaştık hep beraber dün salonda.
Evet.
Bu şekilde.
Peki bu konferans kayda alındı mı? Örneğin internet ortamında verilecek mi? Sonrasında izlemek isteyenler izleyebilir mi?
Bizim Time Balkan haber portalimiz vardı. Canlı yayın olarak paylaşıldı anında. Şimdi onun videosunu arkadaşlar bağlamaya çalışıyor, yani videolaştırmaya çalışıyoruz en azından kısa kısa bir şekilde. Yine Time Balkan'da bunun yayınını vereceğiz sosyal medya sitelerinden.
Evet, bu yıl 6.sı düzenlendi. Maşallah, aslında dile kolay, 6 yıldır bunu her sene böylesine yüksek katılımla gerçekleştiriyor olmak. Bu sene neler konuşuldu? Hangi tür şiirler okundu? Yahya Kemal nasıl
bu
anıldı?
Bu yıl geçen yıl Kasım ayında yapılmıştı, ölüm yıldönümüydü. Bu yılda doğum gününe denk getirelim dedik. Daha güzel bir gün aslında doğum günü, 2 Aralık tarihinde. Doğduğu işte şöyle belirtiyor, İshakiye Mahallesi'nin 2 Aralık tarihinde Üsküp'e az görünür bir kar yağmış o gün doğduğunda. Ama dün çok güneşli bir güzel bir gündü. Doğum gününde yaptık. Yine Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatı, kendi sanatı, kişiliği hakkında kısa konuşmalar oldu. Makedonya Anayasa Başkanımız var, Salih Murat. O da katıldılar programa, güzel bir açılış konuşması yaptılar. Bu şekilde ardından herkes kendi şiirini okudu. Şiirinin diliyle koca şairi anmaya çalıştık. Geçen yılda, tabii geçen yıl salgın olmadığı için daha büyük bir mekanda yapmıştık. Daha yoğun bir katılım ve misafirlerin olduğu programda. Bu yıl maalesef salgından ötürü mesafeyle, yani protokollere uyarak o şekilde yapmaya çalıştık. Katılım tabii ki daha azdı ama dediğim gibi
önemli olan o ruhu yaşatmak aslında.
Evet. Yani ya,
bu arada yine Üsküp, buyurun son cümlenizi kesmek
yine
istemem.
Yine Üsküp bütün bu şairleri Yahya Kemal Beyatlı Üsküp'e davet eder gibi oldu. Yani Üsküp'te buluşturdu yine Türkçe'yi.
Evet. Sayın Emin, bu arada hani kıyamıyoruz size, bir yandan grubu gezdiriyorsunuz, nefes nefese aslında kalıyorsunuz. Ben hem sizi biraz soluklandırmak isterim hem de sevgili dinleyicilerimiz, Üsküp deyince tabii duygular coşuyor. Leyla Şerif Emin Hanımefendi'nin çok harika bir Üsküp şiiri var. Yayına geçmeden önce de kendisinden bu şiiri okuyabilir miyim diye rica istemiştim. O da tabii ki memnuniyetle çok sevineceğini söyledi. Hem onun biraz nefes nefese kalmasını önlemek adına hem de bu güzel şiiri sizlere ulaştırmak adına ben bu şiiri seslendirmek istiyorum müsaadelerinizle. Şöyle başlıyor Üsküp şiirimiz. Hüzünlü bir hikayedir Üsküp. Taşıyla, toprağıyla, insanıyla. Bir kopuşun şiiridir Üsküp. Yalnızlığıyla, karmaşasıyla, çarşısıyla, kubbeleriyle. Bir sestir Üsküp, vardarıyla, hanıyla, kalesiyle, minaresiyle. Bozgunda bir rüyadır Üsküp, yeniden kavuşma hayalidir. Treniyle, garıyla, davuluyla, mendiliyle. Namesi bozuk bir türküdür, vedasıyla, hıçkırığıyla, el sallamasıyla. Gene bekleriz selamıdır, kahvesiyle, sofrasıyla, çardağıyla, şivesiyle. Bizimdir, bizde kalan emanettir. Aşktır, vatandır, bayraktır, sancaktır. Bileniyle, bilmeyeniyle. Selam olsun fetih rüyası görenlere. Selam olsun hüznün şehrinden. Kaleminize, yüreğinize sağlık. İnanın okurken bile tüylerim diken diken oldu Leyla Hanım. Gerçekten çok çok güzel, çok güzel kaleme almışsınız. Ne zaman yazmıştınız bu şiiri bu arada?
Bu şiir biraz 1-2 yıl öncesinden yazdığım bir şiir. Aslında çoğu yazdıklarımın hepsi Üsküp'le alakalı oluyor. Bu nedenle topladığım şiirlerimin kitabın ismi Bir Üsküp Masalı. Yani biz Üsküp'ün sesini duyurmaya çalıştık hep.
Evet.
100 yıl geçse de aradan.
Evet.
Hani böyle uzakta kalmış ya da sınırların dışında kalmış bir şehir olsa da ben gayret ettim Üsküp'ün ismini daha çok duyurmak için diyeyim. Onunla ilgili şiirler yazdım. Yani bu bir hastalık gibi oluyor aslında bir şehire şiir yazmak. Yani şiiri yazıyorsunuz. Herkes diyor ki yeter artık, hep Üsküp'le ilgili şiirler, yani başka türlü şiirler de var tabii elbette ama ben yaşadığım şehire ve bana ilhamını veren şehire borcumu ödemek istedim bir şekilde.
Evet.
Hani eğer sesini bu şekilde duyurabiliyorsam şiirlerle duyurabilirim. Bu arada biz yürüyorduk biliyorsunuz.
Evet.
Türk Çarşısı'na kadar geldim.
Oo.
Derneğimize geçtik burada. Bedesten mekanı var. Derneğimiz hemen burada. Arkadaşların da selamı var.
Selam olsun.
Kitabımı da buldum. Kitabımı da aldım. Daha sonra isterseniz ben de bir şiir okuyabilirim.
Çok memnun olurum. Yani. Eğer biraz şöyle sohbet ederken siz hani hangi şiiri okumayı arzu ederseniz çok çok seviniriz. Bu evet. Arada tabii siz dediniz yani Üsküp için şiir yazıyorum ve ama bir hastalık gibi oldu diye, ama aslında hastalık doğru kelime bence kesinlikle değil. Bu tam o diğer ifade ettiğiniz cümleyle birebir örtüşüyor. Aslında bu bir borç. Hani vatan borcu.
Evet,
siz bir
evet,
şairsiniz.
Evet,
siz bir kelime üstadısınız ve ancak kelimelerle Üsküp'ü anlatabilirsiniz ve bunu şiirlerinizde yansıtabilirsiniz tüm dünyaya. Bence bu çok çok kıymetli. O yüzden de zaten Üsküp sizin gibi değerli sanatçılar da daha çok tanınır hale gelecek. Bu arada tabii Yahya Kemal de Üsküp doğumlu kıymetli şair yazarımız. Biraz ondan da bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Edebi kişiliğinden, şiirleri. O da çünkü doğduğu vatan topraklarına şiirler muhakkak yazdı.
Evet, yani Yahya az önce zaten annesinin mezarı başındaydı.
Evet.
İsa Bey Camii'nin hemen dibinde.
Gani gani rahmet eylesin Allah hepsini.
Aynen, biz o mezar başında dua ettik. Annesine dedim ki öyle bir şey ki bazen şiir, bir şiir yazarsın ve o şiirde dersin ki bir sonbaharda İsa Bey'in fetihte açılmış mezarlığı, yüce ama ahiret gibi nakşetti varlığı. Ve annesinden diyor ki bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa.
Hmm.
Dedim ki o şiirden bizler annesinin aslında nerede gömülü olduğunu anlıyoruz.
Evet.
Ve 100 sene sonra, 100 küsur sene sonra biz şairler olarak annesine bir dua ediyoruz yani orada. Bir şiir bazen bir şairin annesine bile mezarını ziyaret ettirir. Ona dua ettirir. Böyle bir şair, kaybolan şehir şiiri var. Üsküp ki Yıldırım Beyazıt Han diyarıdır, evladı Fatih Ana onun yadigarıdır diyor. Firuze kubbeleriyle bizim şehrimiz diyor. Sonunda da şöyle diyor yani bugün niçin Üsküp bizim değil, bunu duyduğum için. Hani biz sende olmazsak bir de sen bizdesin gene diyor şair. Gerçekten onun 18 yaşına kadar Üsküp'te kalmış. İlk Üsküp'te bir ilk şiirini yazmış. Üsküp'te ilk kez okul eğitimine devam etmiş. İlk kez Üsküp'te aşık olmuş. Yani bu duygularla İstanbul'a göç ediyor. Üsküp'ten trenle hatta. Bütün Rumeli'yi boydan boya ilk kez diyor gördüm bu seyahatte. İstanbul'a yetiştikten sonra o hatta bir kaçış yolu buluyor. Paris'e gidiyor. Ama aslında kendisi olup oradan yine vatanına dönüyor. Hani vatan hasretiyle eve dönen adam diyor Beşir Ayvazoğlu kendisi hakkında. Yahya Kemal Beyatlı'nın önemi burada. Aslında dışarıda kalıp bir kaçış gibi sanki vatandan, ama vatanı üzerine giyip dönmek. Kendini bulan, kendini eve getiren adam kendisi. Bu nedenle çok önemli bir şair. Gençlerimize de bu anlamda ben onun kitaplarını okumalarını tavsiye ederim. Bazen gençlerimiz sıkılıyorlar bazı şeylerden ya da yanlış bulabiliyorlar bazı şeyleri. Böyle gitmez diyoruz falan filan, ama gerçekten vatanın değerini dışarıda insan daha iyi görebiliyor bazen, hissedebiliyor bazen.
Evet.
Belki içerideyken bu bilinmez ama gerçekten dışarıdayken insan onu hissedebiliyor. Bu nedenle Yahya Kemal Beyatlı gençlerimizin daha çok okuması gereken bir şair, yazar. Sadece şiirleri yok, makaleleri var. Karanlıkta uyanan biri var. Ezansız semtler var. Yani yazdığı her şey gerçekten çok önemli, çok değerli. Ben tavsiye ederim Yahya Kemal daha çok okutulmalı.
Evet, hocalık da yapmış bildiğimiz kadarıyla, değil mi, uzun yıllar
evet.
Üniversitelerde?
Evet, evet, üniversitelerde de hocalık yapmış. Ahmet Hamdi Tanpınar gibi
öğrencisi
de
olmuş,
çok
değil mi?
Değerli, evet, şairle birebir muhabbeti olmuş ve bütün diğer şairlerle tabii. Hatta espri de anlatır, Ziya Gökalp'in sen harabat değilsin, harabisin demiş Ziya Gökalp. Hani biraz eskiyi iyi seviyor Yahya Kemal Beyatlı. Aslında burada eski gerçekten hani insan kendi evini başka bir topraklarda bırakıp gittiğin zaman tabii ki eski biraz önemli oluyor. Çünkü artık o topraklar senin değil, oysa senin gençliğin orada geçmiş. Tam da bu kopuşun ortasında yaşamış bir şair. Kim o dönemde yaşasa ve böyle bir ayrılığı görse gerçekten şair olurdu yani. Evet. İçinde böyle şeyler olurdu. O da tabii. Diyor ki ne harabiyim ne harabatiyim, köküm mazide olan bir atiyim diyor. Yani köküm geçmişte ama geleceği yaşıyorum. Yani insan köklerine sarılarak geleceğe daha güzel, daha çok ders de alarak bakar. Bu nedenle böyle bir cümle söylemiş. Zaten bu bilinen bir şeydir.
Evet. Hem Üsküp'ü çok seviyordu hem de Rumeli'yi, Osmanlı topraklarından ayrılmasına çok derin üzüntü yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu üzüntü de muhakkak şiirlerine yansımıştır. Tabii sonrasında İstanbul'a geliyor. İstanbul'a da ayrı bir aşk duyuyor ve pek çok tabii. da İstanbul şiiri var Yahya
evet,
Kemal'in.
Evet, zaten İstanbul şairi olarak da anılır, yani İstanbul evet. şairi olarak anılır. İstanbul'u en güzel yazan şair olarak anılır. Yani evet, bir tarafı Üsküp, Paris, İstanbul, bu üç şehir arasında doğu batı sentezini çok güzel ortalayan bir şair. Yani bunu bulan, batıda doğuyu bulan bir şair diyeyim ben.
Evet.
Bunu çok güzel harmanlayıp güzel bir şey ortaya koyan bir şair. Kendi hayat boyunca bir evi de olmamış. Hep o
otel odasında
kalmış.
Değil mi yaşamış? Evet. Evet.
Elçilik yapmış, evet. farklı şehirlerde yaşamış. Ben onu hep şey diyorum, çünkü o ev sıcaklığını sadece Üsküp'te gördü. 18 yıl ya da 12 yıl diyeyim, annesi 12 yaşındayken vefat ediyor. Türk Evleri diye bir makalesi de var. Orada anlatıyor Türk evi nasıldır, şöyledir, böyledir, sedirleri vardır vesaire. Tipik bir Üsküp'teki bir evi anlatıyor aslında bize. Belki artık ondan sonra o yuva sıcaklığını göremedi.
Özlem duyuyor değil mi?
Ev diye kendine hiç şey bulamadı evet. diye öyle düşünüyorum aslında. Evi onun Üsküp ve inşallah şöyle bir şey söyleyeyim ben, güzel bir haber.
Buyurun.
Bir istek ya da bir dilek ya da nasıl bunu yaparsanız düşünürseniz düşünün. Biz uzun yıllardır buradaki Türkler olarak dernek faaliyetlerimiz var. Bizim dergi çıkarıyoruz, derneklerimiz var. Matrisitep aynı şekilde 60 Türk Derneği barındıran bir teşkilat ve farklı faaliyetlerimiz oluyor. Bizim Köprü Derneği olarak, gençleri olarak burada 100 gencimiz var. Köprü Gençlik Okulu yapıyoruz. Bazen Yahya Kemal şiirleri okuyoruz, bazen seminerler, geziler vesaire. Ve biz istiyoruz ki bir mekanımız olmuyor. Devamlı kiradayız oradan oraya. Ve hep dedik ki Allah bize şunu nasip etsin. Yahya Kemal Beyatlı'nın doğduğu evin üzerinde şu anda çok hiçbir şey yok yani. Evi yok yani burada, yıkılmış zamanında. Ve biz aynı o evin aynısını inşa edip bir Yahya Kemal Beyatlı Türk Kültür Merkezi haline dönüştürelim.
Ah, ne güzel olur.
Kütüphane açılsın. Bir programları orada yapılsın. Arada bir İstanbul'da Fetih Cemiyeti'yle ya da Kubbe Altı'yla orada bir müze vardı. Biz ziyaret etmiştik. Kendi hususi eşyaları sergileniyordu ya Kemal Beyatlı'nın. Hani yılda bir kez Üsküp'te de böyle bir sergi yapılsın ki Yahya Kemal yine evine dönsün.
Evet.
Yine Üsküp'teki evinde nice şairler yetişsin. Sınırlar olsa da buradan sadece ben değil, birkaç şair, daha çok şairler yetişsin, daha çok eli kalem tutan gençler yetişsin istiyoruz. Yani bizim isteğimiz bu, inşallah bir gün gerçekleşir, uzun yıllar bunu dillendiriyoruz.
İnşallah.
Ama inşallah burada TİKA var, çok değerli kurumlarımız var, Yunus Emre Enstitüsü var Kurşunlu Han, inşallah ileride Türk Kültür Merkezi de olacak. Biz onlarla görüşüyoruz, hatta mekan bakın. Biz bir şekilde yardımcı olalım diyorlar. İnşallah yakın bir zamanda belki de bu evin içinden size sesleniriz.
İnşallah.
O evin içinde şiir şölenimizi de yaparız inşallah.
İnşallah. O kadar yürekten dilediniz ki ben inanıyorum çok yakın zamanda gerçekleşeceğine. İnanın, siz dilerken ben de diledim. Bütün dualarımız gökyüzüne.
İnşallah kabul olur,
en yakın zamanda. Evet, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizden de bir şiirle toparlayalım ve noktalayalım bu sohbetimizi dilerseniz. Hangi şiirinizi dinleyicilerimizle paylaşırsınız?
Tabii ben hemen kitabımı açtım. Özümsü Üvey diye bir şiir çıktı karşıma. Böyle hem öz hem üvey evlat gibi bazen üslupta aslında bizim özümüz. Ama bazen azınlık düştüğümüz için böyle ikinci sınıf muamelesi görüyoruz bazen. Herhalde o duygularla yazdığım bir şiir. Böyle bir başlık atmışım. İsterseniz onu okuyayım.
Memnuniyetle, çok seviniriz. Buyursunlar efendim.
Düşlerin toplamı bir hayat ederdi. Hangi hayat sardı bizi böyle? Hangi düşlerin içine düştük? Sağım taze, solum solgun. Hangi sudan içtik de geldik buraya? Günler asi geçiyor, günler esip geçiyor. Kala kaldık bir garip yalnızlığın içinde. Ne sabah oluyor aydınlık, ne gece oluyor karanlık. Öylece keşmekeş bir girdabın içinde bu hayat. İki duvar var şimdi. Önümde selamlık, ardımda haremlik. Rüzgar kesiyor düşlerin ortasını. Yine kayboluyoruz bu şehrin ortasında. Yabancı kavgaların içine düşüyoruz. İsimsiz ülkelerden şehir beğen istersen. Sapla yüreğinin ta içine. Bizim asırlık duvarlarımız var bu şehirde. Bak şu duvarın adını ben koydum. Mavimsi. Ötedeki hafif yıkılmış. Sabahsız olan o. Az ileridekini yıktılar zaten. O hep karanlık. Hangi aydınlık daha taze? Hangisi daha bizden? Özümsü üvey. Diye bitiyor.
Çok teşekkür ediyoruz ama duygulandırmayın beni. Sesinize, yüreğinize, soluğunuza sağlık. Hem çok çok duygulu yazmışsınız hem de çok duygulu okudunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür
yayınımıza
ederim.
Katıldığınız için, böylesi güzel
ben
organizasyonlara ev sahipliği yaptığınız için ve nicelerini diliyoruz. Tabii sizin
İnşallah.
Vesilenizle de Yahya Kemal'i de saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Canımız Türkiye'ye buradan kucak dolusu selamlar gönderiyoruz Rumeli diyarından. Çok sağ olun.
Bizden de Rumeli diyarına selam, sevgiler olsun. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Yahya Kemal'den de bir dörtlükle biz de bu bölümümüzü noktalayalım. Özleyen şiirinin iki satırını sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum, iki kıtasını. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede? Dağlar ağrırken konuşurduk tepelerde. Sen nerede? O fecrin ağran dağları nerede? Akşam güneş artık deniz ufkunda silindi. Hulya gibi yalnız gezinenler köye indi. Ben kaldım. Uzaklarda günün sesleri dindi. Gönlümle hayalet gibi ben kaldım o yerde. Büyük usta şairi saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz ve Yahya Kemal Beyatlı'nın doğumunun 136. yıl dönümünde memleketi Üsküp'te anıldığını ve Türk dünyasından şairlerin usta şair anısına düzenlenen şiir şöleninde buluştuğunu sizlere ulaştırmak istedik. Ve değerli telefon konuğumuz şair yazar Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif Emin bize aktardı bu güzel, bu özel günü. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Üsküp'ün içinde kumaş biçerler. Sevdadan gayrısı dar gelir bana. Ellerim zoruyla yardan geçerler. Ben yârim bırakmam, zor gelir bana. Ellerim zoruyla yardan geçerler, ben yârim bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Olmaz iklimlerde yollar aşırdım, gönlümün fermanı yaz getir bana. Olmaz iklimlerde yollar aşırdım, gönlümün fermanı yaz getir bana. Kırk düğüm atmışlar sevda üstüne, yoluna çıkarsa çöz getir bana. Zemherin ayında güller açırdın, gönlümün kışında yaz getir bana. Zemherin ayında güller açırdın, gönlümün kışında yaz getir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Olmaz iklimlerde yollar aşırdın, gönlümün fermanı yaz getir bana. Olmaz iklimlerde yollar aşırdın, gönlümün fermanı yaz getir bana. Gönlümün fermanı yaz getir.
Huzuru Hayat. Hayatın Sesleri Huzuru Hayat köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Çok
sağ olun hocam, sağlıklar diliyoruz biz de size. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Tabii biz biliyoruz ki asıl engel sevgisizlik. Yeter ki sevgi, yeter ki birlik aramızda olsun. Değerli hocam, 3 Aralık günü ne zamandan beri Engelliler Günü olarak kutlanıyor? Hangi amaçla kutlanmaya başlanmış? İsterseniz sohbetimize böyle başlayalım.
Engelliler Günü 1992 yılından beri değerlendirilen bir gün. Birleşmiş Milletler Uluslararası Engelliler Günü ilan ediyor bugünü, 3 Aralık.
Evet.
Ülkemizde de bugün de yapılan çeşitli etkinlikler, faaliyetler var. Bunun gayesi eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda engelli bireylerin de fırsat eşitliğini yakalaması ve farklılıklara saygı gösterilmesi amacına matup bir farkındalık oluşturma gayesi güdülmektedir. malum yaratılmışların en mükemmeli insan, en şereflisi insan. Alemde var olan her şey onun hizmetine verilmiş. Rabbimiz insanları değerli bir varlık olarak addeder. Allah katındaki değerini ama insan iman, ibadet, salih amel, takva ve güzel ahlakı ile almakta. Yani engeli ya da engelsiz oluşu, fiziki yapısı, kadın ya da erkek oluşu, bulunduğu mekan, imkan kişiye öncelik katmaz. Ama bu saydığımız özellikler insanı değerli kılar.
Evet.
İnsanı değerli kılan bu hususlarda insanlara farkındalık oluşturması açısından üç aralık çok kıymetli. Hadislerde engellilere yardım edilmesi, onların kullanıp gözetilmesi, onlara değer verilmesi hususunda sevgili peygamberimiz çok güzel örneklikle rehberlik etmiştir. Peygamberimiz buyurur ki, engelliye yardım, yol gösterme sadakadır. Amaya yol gösteren sadaka vermiş gibidir. Yani gücüyle güçsüz birine yol göstermek sadaka olarak addedilmiştir. Malum Sesin Hanım, yeryüzü insanlara, insanlar birbirine emanet edilmiştir.
Evet.
Allah-u Teala birbirine emanet olarak alan insanlara bir vazife yüklemiştir. Herkesin her bakımdan imkanları farklı. Fiziki olarak, biyolojik olarak, ruhsal olarak. Bu anlamda insanlar her artısını paylaştıkça toplumun güzelleşmesine, özelleşmesine, iyi olmasına katkı sağlayacak. Ve diğer insanların da bu alışverişinde duygu güzelliği toplumun geneline yansıyarak sağlıklı bir toplumda yaşamın hepimize imkan olarak sunacaktır. Görevliyiz yani. Boş gönderilmedik yeryüzüne.
Evet.
Dolayısıyla engelli olan bireyleri de bizim bu gözle bakmak ve Allah'ın kullarından birisi, onlardan birisi olabilir diye onlara her türlü yardım imkanı bireysel olarak da sunmak durumundayız.
Değerli hocam, özür dilerim, sözünüzü kestim. Sevgili peygamberimizin hadislerinden bir tanesini söylemiştiniz. O dönemde sahabelerine örneğin verdiği sorumluluklar var mıydı? Neler verirdi sevgili peygamberimiz? Anlatır mısınız biraz?
Peygamberimizin sahabesine her birisine özel muamele ettiğini biz nakillerden anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de de hakkında ayet inen Abdullah bin Ümmektum var, meşhur sahabe, görme engellidir. Peygamber Efendimiz birisine bir nasihatte bulunmaktadır, müşrik olan birisine. Ümmektum da ondan bir konuda yardım almak, bir şey sormak üzere gelmiştir. Mesela onun işini aksatacağı için arkasını dönünce ayet iner. Kendisi sebebiyle hakkında ayet inen sahaben diye Ümmü Mektum'a özel bir sevgi beslemektedir ondan sonra. Yani aslında onu incitmek değildi peygamberimizin ama yoğunlaştığı bir işte birazcık böyle ara vermek zorunda kalışı peygamberimizin herhalde canını sıkmıştı ama o bile ikaz edilmişti. Dolayısıyla Ümmü Mektum'a çok değer vermişti peygamberimiz. Bu değer verdiği sahabeye mesela devlet idaresinde kendisi olmadığı zaman vekaletini vermişti. Üç defa vekaletini verdiğine dair nakiller var. İki gözüyle imtihan ettiği bu sahabe Peygamber Efendimiz'in dilerse katılır, dilerse katılmaz diyerek serbest bıraktığı bir savaşta savaşa katılarak ben bu hakkımı kullanmak istiyorum diye sancak taşımıştır mesela. Peygamber Efendimiz engel olmamıştır ona. Yani topluma kazandırmaya çalışıyor.
Evet.
Onlara değer veriyor. Başka sahabeleri var. Hasan bin Sabit var mesela. Aynı şekilde ona hem görev veriyor hem değer veriyor. Toplumun bir gerçeği dolayısıyla peygamberimizden önce de vardı. İnsanlık tarihi kadar eski engelli bireyler. O zaman da vardı peygamberimiz döneminde, şimdi de var. Dolayısıyla o dönemde yaşananlar, peygamber efendimizin o dönemdeki muameleleri bugünkü insanlara da ışık tutmakta. Engel aslında kalplerde, ruhlarda. Engel sevgisizlik, engel iyi niyet besleyememek aslında. Herkes donanımıyla paylaşabildiğinde her şeyini. Engelli bireyler az hissedecek, hissedecek ama az hissedecek. Ve Allah-u Teala'nın da kendisine mazhar olacak. Peygamber Efendimiz'in söylediği sözlerle tesirliği bulacak ve sonsuz alemdeki kazanacağı cennet hayaliyle dünyayı kendine zindan etmeyecek şüphesiz. Muaz bin Cebel var mesela, Peygamberimizin bedensel engeli olan sahabesi. Muaz bin Cebel'i Peygamberimiz hem zekat memurluğu hem de kadı sıfatıyla Yemen'e gönderiyor, görevlendiriyor mesela. O kadar çok ki sahabeden malum o zaman kılıç savaşları vardı. Öncesinde engelli olan veya sonradan engelli duruma düşenler vardı. Bunlar özel muamele görmüşlerdi. O özel muamele de onları dünyada mutlu kılıyordu. Peygamberin müjdeleriyle dünyada da huzur yakalıyorlardı. Ve onların bir kısım şeylerden de muaf tutulması, engelleri sebebiyle biraz imtiyaz görmeleri kendilerine sağlanan bir ayrıcalıktı ama sevapları hep aynıydı. Çünkü engelsiz olsalardı ellerinden gelenin en iyisini mutlaka yapacaklardı. Böyle de bir ayrıcalıkları olmuştu Peygamberimizin yanında engelli bireylerin.
Evet. Günümüzde peki bu inceliği sizce gösterebiliyor mu engelli olmayan bireyler, engelli olan bireylere?
Zaman zaman ne yazık ki insanların engelliliği onun bir kusuru, kabahati gibi görmelerine şahit olduğumuz oluyor. Bu dini bilmemekten, ahlaki değerleri iyi öğrenmemekten kaynaklanıyor sanıyorum.
Çünkü aslında Peygamberimiz ne güzel bir örneklik onlara.
Kesinlikle öyle. Alay etmek, işte hor sözler söylemek, kötü muamelede bulunmak, Peygamber Efendimiz'in kainatın sahibi Allah'ın asla hoşlanmadığı şeyler. Biz bunları toplumun bilinçlenmesi adına anlatmamız ve öğretmemiz gerekiyor. Çünkü her sağlıklı birey bir gün engelli olabilir.
Tabii.
Yani bir sürü örneği var. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında özel muamele gören engelli bireylerin o hayata tutunuşu, kendini değerli, özel hissedişini bugün biz yaşayan engellileri aynı şekilde hissettirmek durumundayız. Birey olarak da hissettirmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak Allah katında sorumlu oluruz. Çünkü onların elinde değil. Sadece bedensel engel olarak düşünmeyelim bunu. Mesela psikolojik sıkıntıları olan insanlara rehberlik edebilmek, onlara bir nasihatle veya işte farklı bir bakış açısı vererek bir nefes aldırabilmek de birey olarak bizim görevimiz. Her birimizin dediğimiz gibi toplumda engelli bireylere karşı yapabileceği şeyler var. Bunun dışında davranıp haddini aşanlar için Peygamber Efendimiz görme engelli birisini yolunu saptırarak yürüten, yani farklı yerlere yönlendiren için lanetler arasındadır. Onlar diyerek ikaz etmiştir. O çok açık bir ikazdır. Dolayısıyla ihtiyacı olanın, eksik bedensel arazi olanın yanında olmak ve yardım atma etmek için varız hepimiz, her bir birey. Sıra beklemeden ben varım diyerek yapmak zorundayız işte bu yardımları ya da onları dinleyerek moral vermeyi, onlara kendilerini anlamlı hissettirecek, değerli hissettirecek görevler vermeyi elimizden geldiğince yapmak zorundayız biz. Çünkü onlar insan kardeşlerimiz bizim.
Evet. Değerli hocam, yavaş yavaş süremizin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama şunu herhalde vurgulamakta da fayda var. Evet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak belirlenmiş ama bu yalnızca tabii ki farkındalık yaratmak için. Hani herhangi bir aralıkta değil, aslında her zaman engelli kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın yanında olduklarını hissettirmek zorundayız. Ve onlara elimizden ne geliyorsa o yardımı esirgememek durumundayız ki biz de onları anladığımızı onlara hissettirmiş olabilelim ve onların hayatlarını biraz olsun kolaylaştırabilelim eğer elimizden geliyorsa tabii.
Evet, elimizden gelin yapmak durumundayız. Yapmıyorsak zaten sorumlu oluruz biz. Sağlam olmak bizim elimizde değildi. Yani fiziksel olarak, ruhsal, bedensel, psikolojik olarak sağlam olmak elimizde değildi. Olmayabilirdi bunlar. Bu şekilde engellilikle imtihan olanlar da o hali tercih ederek gelmiş değiller. Bir imtihansa bu. İmtihan edilenin yanında olanların bence çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Onları incitmemek için, onlara yardım etmek için, işlerini kolaylaştırabilmek için, yapabilecekleri şeyleri onlara imkan olarak sunarak, bir kısım şeylerde aktif görev almalarına yol açmak için koşturmak gerekiyor. Her bir birey elinden ne geliyorsa, sağına soluna bakmadan hani ben varım diyen insan şuuruyla dolaşmak gerekiyor yeryüzünde. O şuuru yakaladığımızda inanın bu toplumda engelli engelsiz demeden herkes birbiriyle kardeşçe, dostça yaşayacak. O ince noktayı yakalayabileceğimizi ümit ediyorum her zaman. Yeter ki Yaratan'ın bize önerdiği hususlara dikkat edelim. Yeter ki Peygamber Efendimiz'in bize tavsiyelerine ve örnekliğine iyi bakalım, kendimize örnek alalım.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Tabii şu cümlemi yinelemek istiyorum sizde varken müsaadenizle. Asıl engelin sevgisizlik olduğunu, zihinlerin, kalplerin ve vicdanların engeli olmasa aşılamayacak hiçbir engelin olamayacağını da bir kez daha vurgulamak gerekiyor.
Teşekkür ediyorum ben. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun değerli hocam, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması amacıyla bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Biz de hem bugünün anlam ve önemine binaen İslam'ın engellilere bakışı nasıl, sevgili Peygamber Efendimizin engelli sahabelere verdiği sorumluluklar nelerdir, bu konuda ayet ve hadislerde ne gibi hususlar yer almaktadır, özellikle engelli vatandaşlarımıza karşı bireysel sorumluluklarımızı ve bu konuya dinimizce verilen önemi değerlendirmelerini aldık değerli hocamızdan. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle bugün Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.